Ayrım 9.
Freud üzerine yazılmış bir fıkra kitabı okuyoruz sanki. Bunun tersine Reich'ın kadın hastaları çoğu zaman insanı duygulandıracak ölçüde keskin görüşlü, çoğu zaman da çok zeki, açık sözlüdürler. Bu kadınlar içinde bulundukları durumun Reich'ın hiçbir zaman erişemeyeceği ölçüde farkındadırlar. Bir kadın çok güçlü olumsuz duygularını dışa vuramamaktadır. Ve bu yetersizliğini bir ruh çözümleme görüşmesinde şöyle açıklar. Bu duygularımı göstermekten korkuyorum. Çünkü gösterirsem Pandora'nın kutusunu açmış gibi olacağım. Saldırganlığımın her şeyi yok edeceğinden korkuyorum. Gitmeden önce tutup onu pencerenin önüne götürdüm. Caddenin karşı yanındaki mağazaları, neon ışıklarla yazılmış ilanları gösterdim ve dedim ki, "Kadınların dünyası değil mi bu?" Ama o bundan pek etkilenmiş görünmedi ve yanıt olarak Wall Street'ten aşağı şöyle bir yürüyün. O zaman bu dünyanın erkekler dünyası olduğunu anlarsınız dedi. Bir hasta şunu belirtiyor. Erkekler garip. Bizim yalnız kadın olmamıza, yani tüm zayıflıklarımızla birer kadın olmamıza izin vermiyorlar. Ama yalnızca kadın olduğumuzu da bir an bile unutturmuyorlar bize. Bu kadınlar, Reich'ın kadınlara karşı duyduğu bu aptalca nefrete nasıl dayansınlar, dayanamıyorlar. 40 yaşlarında bir hastama, onun da kardeşi gibi erkek olmak istediğini söylediğim zaman, "Hastır, canın cehenneme." ve hanımlara yakışmayacak daha başka sözlerle bana lanetler, küfürler yağdırmaya başladı. Ama kazanan doktor oluyor sonunda. Gitme zamanı gelince, bekleme odamdaki aynanın önünde her zamankinden biraz daha fazla oyalanarak saçlarını düzeltti. Ben de gülümseyerek "Kadınlığınızdan bir şeyler kalmış olmasına sevindim," dedim. Kadınların gösterdiği tepkilerden birkaçına daha bakalım. Beni uzun süre hiçbir şey söylemeden dinlediğiniz zaman çoğunlukla söylediklerimin aptalca söylenmiş, değersiz kadın gevezelikleri olduğu duygusuna kapılıyorum. Sanki benimle konuşmayı zaman kaybı sayıyor gibi bir tutumunuz var. Ruh çözümleyicisini eleştiren bir kadın, içtenliğinizde bire bir yapaylık var. Hasta her zamankinden daha uzun bir süre suskun durdu. Sonra sakin bir sesle, "Allah kahretsin, buraya neden geldim sanki? Hadi git," dedi. Bu kadınların hiç de kendilerinin farkında olmadıkları söylenemez. Tam tersine Reich'ın muayenehanesine gelmeleri durumlarının farkında olmalarındandır. Onların huzursuzluğunu çözme yolu bulunamamıştır. Çünkü bunu çözecek bir yol yoktur. Bunun için devrim gereklidir. Şimdi en son sava geldik. Kadın hakları hareketinin gelişmesini engellemek için klinik Freudçuluğun kullanılması. 20'ler ve 30'larda kızlar, geleneksel rollerinin yarı içinde, yarı dışında olduklarını gördüler. Bu nedenle, kocaman dünyadan ne eskisi gibi yalıtlanmış ve korunmuş durumdaydılar, ne de onunla başa çıkabilecek durumdaydılar. Hem kişisel yaşamları, hem de iş yaşamları zarara uğramıştı bundan. Huzursuzlukları çoğu zaman isterik biçimlere bürünüyordu. Çünkü buna elde ettikleri küçücük yalancı özgürlük yüzünden bile dünyanın her yanında gördükleri nefret ekleniyordu bir de. Kitleyi saran çalkantı onları oluk oluk ruh çözümleyicilere sürükledi. İyi ama bütün bu ruh çözümleyiciler de nereden çıkmıştı? O sıralarda Avrupa'da savaş çoktan başlamış sürüyordu. Alman ve Avusturyalı aydınların çoğu çalışmak üzere bu ülkeye yerleşmişlerdi. Bulunmaz bir durumdu bu. Bir acılı insanlar sınıfı kendilerini bekliyordu. Üstelik bunlar, bu yeni dine çekilen, sıkıntıdan patlayan birkaç zengin kadın da değildi yalnızca. Çünkü Amerika, başlangıç aşamalarını çoktan geride bırakmış bir cinsel devrimin engellenmesinden doğan ciddi sorunlar içindeydi. Herkes acı çekiyordu. Kadınlar ölçüsünde erkeklerdi. Bir nevrozluyla nasıl yaşanır gibi başlıkları olan kitaplar yayımlanıyordu. Çünkü o ezilmiş sınıf sizin kendi mutfağınızda inleyip yakınıp dırdır edip duruyordu. Çok geçmeden erkekler de ruh çözümleyicilerin karşısına çıkmaya başladılar. İyi öğrenim görmüş, sorumlu vatandaşlardı bunlar. Üstelik yalnızca sapıklar da değil. Sonra çocuklar başladı. Bu akınla başa çıkabilmek için yepyeni alanlar açıldı. Çocuk ruh bilimi, klinik ruh bilimi, grup tedavisi, evlilik danışmanlığı hizmetleri. Hangi çeşitlemesini isterseniz adını söylemeniz yetiyordu, buluyordunuz. Bunlar da yeterli olmuyordu. Üniversitelerde açılan yeni bölümler hızla artan bu isteklere yetişmekte güçlük çekiyordu. Bu yeni bölümleri kısa sürede kadınların doldurmasında da şaşılacak bir şey yoktur. Yanıt arayan yığınlarca kadın, kendi takıntılarına bir çözüm bulabilmek umuduyla tutkulu bir biçimde ruh bilim okumaya koyuldu. Ama ham maddesi en can alıcı noktalarına değindiği için, ruh bilime ilgi duyan kadınlar, bir süre sonra evlilikte uyum ve cinsel rol sorumluluğu gibi sözler etmeye başladılar. Ruh bilim bölümleri, geleneksel ev kadınlığı ve annelik rollerine uyum sağlamış kadınları yeniden telaşla evlerine gönderen dinlenme evleri olup çıktı. Bir meslek elde etmekte direnen kadınlar da baskıcı eğitim düzeninin araçları olup çıktılar. Yeni keşfettikleri ruh bilimsel sezgileri, çocuk ruh bilimi, toplumsal hizmet 301 ve seçici eğitim gibi kısaltılmış ders adları, yepyeni bir kadınlar ve çocuklar kuşağını ezmekten başka hiçbir işe yaramadı. Ruh bilim kendi özüne karşı gerici bir tutuma girdi. Çünkü ciddi bir eğitim konusu olarak gelişme olanağını, hizmetlerini gücü elinde tutanların yararına sunduğundan elinden kaçırdı. Üstelik yozlaşan tek yeni konu da ruh bilim değildi. Eğitim, toplumsal hizmetler, toplum bilim, insan bilim, tüm komşu davranış bilimleri yalnızca ikili bir işlevin yükü altında ezilerek yalancı bilim olmayı sürdürdüler. Bu ikili işlev, insan davranışını araştırmak olduğu ölçüde kadınların beyinlerinin yıkanmasıydı. Gerici düşünce okulları ortaya çıktı. Toplum bilimi işlevselleşti. Kurumların işleyişini verilen değer dizgeleri içinde incelemeye, böylece statükonun kabul edilmesini sağlamaya koyuldu. Bu konuların kadınların alanları olarak kalması da şaşırtıcı değildir. Erkekler kısa bir süre sonra hemen yalnızca erkeklerin alanı olan arı bilimlere çekildiler. Hala yarı okumuş durumda olan kadınlar, akademiklerin arasına yeni katılmanın korkusu içinde yarı bilimsel açıklamalar yığını altında boğuşup kaldılar. Çünkü davranışsal bilimler kadınları rollerine alıştırmanın yanı sıra bir yığın aç yeni aydının gerçek bilimlere girmesini engelleyen bir set oluşturdu. Gerçek bilimler fizik, mühendislik, biyokimya ve bunun gibi teknolojik toplumda, o toplumun denetimiyle en yakından ilgili bilimler de bunlardı. Sonuç olarak KHH'nin birkaç önemli başarısından biri olan yüksek öğrenime girebilme olanağı bile amacından saptırıldı. Eskisine göre daha orta zekalı kadınlar gider oldu üniversiteye. Bu da onların eskisi kadar etkili olamamalarına yol açtı. Üniversite öğrenimi görmüş modern ev kadınıyla onun eski geleneksel ön tipi arasındaki tek ayrım, bu kadınların içinde bulundukları evlilik cehennemini anlatırken kullandıkları dildi artık. Kısacası bu yeni topluma uydurma işlevi için yeniden elden geçirilen Freudçuluk kuramı, kadın devrimini ortadan kaldırmakta kullanıldı. Böylece yarı yerde durdurulan kadın devriminin yaralıları, oraları buraları sargılarla bağlanarak yatıştırıldı. Katı ataerkil ailenin uğradığı ilk saldırının ertesinde ortaya çıkan bu toplumsal çalkantı ve kargaşalık bastırıldı. Freudçuluk kuramı yardıma koşmasaydı, cinsel devrimimiz yarı yolda, yarım yüzyıl felçli bir durumda kalmayacaktı belki de. İlk kadın hakları dalgasıyla uyandırılan sorunlar bugün bile çözülmüş değildir. D.H. Lawrence'la Bernard Shaw'un yazdıkları, bugün de kendi zamanlarında olduğu ölçüde doğrudur. Wilhelm Reich'in cinsel devrimi daha dün yazılmış gibidir. Freudçuluk, kadın hakları hareketini yutmaya en uygun şeydi. Çünkü aynı telden çalsa da kadın haklarında bulunmayan bir güvence getiriyordu. Var olan gerçekliği irdelemiyordu hiç. Hem ikisinin de çekirdeklerinde paylamaya hazır olmalarına karşın Freudçuluk, yavaş yavaş klinik tedavinin uygulamalı gereksinmelerine uyarlandı. Beyaz gömlekli teknisyenlerine dek tam bir uygulamalı bilim oldu. İçeriği gerici bir amaca, kadınlara erkeklerin yapay bir cinsel rol sistemine sokularak topluma uydurulmalarına doğru saptırıldı. Gene de Freudçuluğun bu ilk güçlü döneminden geriye, baskıdan kurtulmak isteyenlere yol gösterecek bir şeyler kalmıştı. Bu da Freudçuluğun halkın gözünde aşırı bir kuşku ve nefret döneminden geçerek bugünkü durumuna gelmesini sağladı. Ruh hekimliği uzmanları, bozulan evliliklerden tutun da suç mahkemelerinin son yargılarına dek her konuda son sözü söyler oldular. Böylece kadın hakları hareketinin yitirdiği alanları Freudçuluk ele geçirmiş oldu. Kadın hakları pahasına gelişti Freudçuluk. Öyle ki sonunda kadın hakları hareketini ezecek ölçüde güçlendi. Kuşaklar boyu süren bu afyonlamayı ancak şimdilerde fark edebiliyoruz. Kadınlar yarım yüzyıl sonra uyanmaya başladılar. Ruh bilimde olduğu gibi davranışsal bilimlerde de nesnel toplumsal koşullar ilkesi vurgulanmaya başlandı. Bu bilim dallarının kötüye kullanılmalarına ancak şimdi, yıkıntıdan yıllar sonra karşı çıkılabiliyor. Bunların bilimsel olarak doğrulanması isteniyor ama nesnellik ve yeni değer yargıları getirmek üzere. Bu alanlarda çalışan sayıları oldukça kabarık kadınlar, bunları çok geçmeden kendi yararlarına dönük olarak kullanmayı başaracaklardır. Yararsızlıktan da öte, zararlı olan bir ruh tedavisinin yerine, sonunda yararlı olabilecek tek şeyi, siyasal örgütlenmeyi koyacaklardır. 4. Kahrolsun çocukluk. Çocukluk ortadan kaldırılmadan çocukluktan çıkacak olan nekemeya için. Kadınlarla çocuklar hep birlikte alınır ağıza. Kadınlarla çocuklar kaleye çekilsin. Kadınlarla çocuklar arasındaki özel bağı herkes kabul eder. Ama bence bu bağ ikisinde de ortak olan baskı altında olmaktan başka bir şey değildir. Sonra bu baskı öylesine karmaşık yollardan birbirine girmiş, birbirini destekler olmuştur ki, çocukların özgürleştirilmesinden söz etmeden kadınların özgürleşmesinden söz edemeyiz. Bunun tersi de doğrudur. Kadının ezilmesinin nedeni çocuk doğurması, çocuk yetiştirmesidir. Buna karşılık çocuklar da bu role göre tanımlanır, ruhsal bakımdan bu role göre biçimlenirler. Bu rol, büyüyünce onların nasıl insanlar olacaklarını, kuracakları ilişkileri, sonunda kuracakları toplumu belirler. Biyolojik ailedeki güç sınırlamasının bu sıralanışı sürdürmek için gerekli olan, özellikle ataerkil çekirdek ailede yoğun olan cinsel baskıların insan ruhunda yıkım ve zararlı etkiler yarattığını söylemiştim. Bunun sonunda nasıl ve neden bir çocuk kültürüne yol açtığını anlatmaya başlamadan önce, ataerkil çekirdek ailenin nasıl oluştuğuna bakalım. Günümüze dek her toplumda bir çeşit biyolojik ailenin bulunduğu, bu yüzden de kadınlarla çocukların değişik ölçülerde baskı altında oldukları görülmüştür. Engels, Reich ve daha başka yazarlar örnek olarak eskiden görülen ilkel anaerkil düzenleri ele alır, buyurganlık, sömürü ve cinsel baskının tek eşli evlilikle ortaya çıktığını göstermeye çalışırlar. Oysa ideal durumları eskide aramak çok kolay bir yoldur. Kadında şunları yazan Simone de Beauvoir daha dürüsttür bu konuda. Ana tanrıçanın parmağı altında kalan halklar, anaerkil düzeni koruyanlar, aynı zamanda uygarlığın ilkel evresinde takılıp kalmış halklardır. Kadınların ataerkillik altında değerden düşmesi, insanlık tarihinde zorunlu bir evreyi gösterir. Çünkü kadının yeri, kendi olumlu değerlerine göre değil, erkeğin zayıflığına göre belirlenmiştir. Kadında doğanın insanı huzursuz eden tüm gizemlilikleri toplanmıştır. Erkek, kendini doğadan kurtardığında kadının etkisinden de kurtulmuştur. Demek ki ataerkilliğin başarısı ne rastlantıdır ne de sarsıcı bir devrimin sonucudur. İnsanlığın başlangıcından bu yana biyolojik üstünlükleri erkeklerin tek ve en üstün kullar olarak ortaya çıkmalarını sağlamıştır. Bu yeri hiç bırakmamışlardır. Bağımsız varlıklarının bir kısmını doğaya ve kadına bir kez bağlamış ama sonra geri almışlardır. Sözcüklerin altını ben çizdim. Sonra da şunları ekliyor Beauvoir. Şu var ki, üretme işini denetiminde tutabilseydi, belki de kadın doğanın ele geçirilmesini erkekle birlikte başaracaktı. Ama kadın, erkeğin çalışma ve düşünme biçimine katılamadığından, yaşamın gizemli süreçlerine bağımlı kaldığından, erkek, kadında kendisi gibi bir varlık bulunduğunu görememiştir. Sözcüklerin altını ben çizdim. Demek ki kadının başlangıçta ve sonraki ezilmesine yol açan şey, doğurgan bedensel yapısıdır. Kaynağını Freud'un da bir türlü açıklayamadığı, beklenmedik bir ataerkil devrim değil, anaerkillik ataerkilliğe giden yolda, erkeğin kendisini tam olarak gerçekleştirmesi yolunda bir evredir. Erkek ise doğaya ve kadına taparak başlamış, daha sonra da onu denetimine almıştır. Kadınların durumu ataerkillik altında çok kötüleşmiştir. Ama kadınlar zaten hiçbir zaman iyi bir durumda olmamışlardır. Çünkü tüm özlemleri bir yana bırakarak söyleyelim ki, anaerkillik hiçbir zaman kadının ezilmesini engellememiştir. Temelde anaerkillik de kan yakınlığı ve miras gütmenin değişik bir biçimidir. Daha sonra gelen ataerkillik düzeni içinde kadına daha çok hak tanınsa da bu, kadının topluma eşit olarak katılmasını sağlamıştır. Tapılmak, özgür olmak demek değildir. Bir dipnot. Tanrıçanın neler çektiği Satsayi Shrey'in Devi adlı filmde çok güzel anlatılmıştır. Çünkü tapınma eylemi başka birisinin kafasında olmaktadır. O kafada erkek kafasıdır. Böylece tarih boyunca kültürün her evresi ve her türünde kadınlar bedensel işlevleri yüzünden ezilmişlerdir. Gerçek bir örnek getirmese de geçmişe dönmek ezilmenin görece olduğunu göstermekte yararlı olabilir. Temel bir insanlık durumu olmasına karşın ezilme değişik biçimlerde, değişik derecelerde çıkmıştır ortaya. Ataerkil aile, birincil toplumsal örgütler dizisi içinde en sonuncusudur. Bu toplumsal düzenler dizisi, kadını hep ona özgü çocuk doğurma yetisinden ötürü ayrı bir tür olarak tanımlamıştır. Aile terimi ilk kez Romalılarca, anne, çocuklar ve tutsaklardan oluşan ve bir başkan tarafından yönetilen bir toplumsal birimi tanımlamak için kullanılmıştır. Roma yasalarına göre ailenin başkanı, üyelerin hepsinin yaşamları ve ölümleri üstünde söz sahibiydi. Famulus evdeki tutsaklar için, familia da bir tek insana ait olan tutsakların hepsi için kullanılıyordu. Bu terimi Romalılar bulmuştur ama kurumu ilk geliştiren onlar değildir. Tevrat'ı, örneğin uzun bir ayrılıktan sonra ikiz kardeşi Esau'yu görmeye giden Yakup'un aile üyelerine anlatışını okuyun. Bu eski ataerkil aile, günümüze dek değişik kültürlerde ortaya çıkan ataerkil ailenin sayısız çeşitlemelerinden biridir. Oysa çocukların ezilmesinin göreceli olarak nasıl değiştiğini gösterebilmek için, ataerkil ailenin değişik biçimlerinin tarih boyunca karşılaştırılması yerine, bu ailenin en son biçimine, ataerkil çekirdek aileye bakmak yeter. Bu ailenin, aşağı yukarı 14. yüzyıldan bugüne dek süren kısa tarihi bile çok şeyi açıklar. En çok tuttuğumuz aile değerlerinin gelişmesi, kültürel koşullara bağlı olarak doğmuştur ve değişmez değildir. Çekirdek ailenin gelişmesini, bu ailenin yarattığı çocukluğu, orta çağlardan başlayarak günümüze dek izleyelim. Çözümlememize, Philip Aries'in Centuries of Childhood A Social History of Family Life. Yüzyıllar boyu çocukluk, aile yaşamının toplumsal tarihi adlı kitabını temel alalım. Çağdaş çekirdek aile son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Aries, bildiğimiz ailenin orta çağlarda bulunmadığını, 14. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş geliştiğini gösterir. O zamana dek aile, insanın yasal kalıtım çizgisini gösteriyordu. Bu çizgide önemli olan da evlilik kurumundan çok kan bağlılığıydı. Bu birliğin başlıca işlevi olan mirasın kime geçeceği gibi yasal işlemlere gelince, karı kocanın ortak malları vardı. Mirasçılar da her şeye ortaklaşa sahip olurlardı. Ancak orta çağların sonuna doğru burjuva ailede baba yetkisinin artmasıyla evli çiftin ortaklaşa mal sahibi olması da kaldırıldı. Tüm oğulların ortaklaşa mal sahibi olması yerine malların yalnızca büyük erkek çocuklara geçmesi yasası geçerli oldu. Aries, orta çağlardaki toplumsal değerlerin resimlere nasıl yansıdığını da göstermiştir. Resimlerde ya tek tek insanlar ya da genel yerlerde toplanmış insanlar canlandırılıyordu. Çünkü yaşam evde geçmiyordu. Üstelik o zamanlar insanın özel ilk grubuna dönmesi diye bir şey yoktu. Aile topluluğu hiç durmadan değişen birçok insandan oluşuyordu. Soyluların malikanelerinde eski ataerkil ev geleneğine göre bir sürü uşak, köle, müzikçi, her sınıftan insan ve birçok hayvan bulunuyordu. Birey, bu sürekli toplumsal alışverişten çekilip kendini dinsel ya da bilimsel bir yaşama adayabilirdi. Ama o zaman da gene bir topluluğa katılmış oluyordu. Bu ortaçağ ailesi üst sınıflarda ataların şerefli soy çizgisi, alt sınıflardaysa toplumun içinde kaybolup giden evli çift zamanla bugünkü küçük aileye dönüştü. Aries bu değişikliği şöyle anlatıyor. Sanki katı, çok biçimli bir kitle parçalandı, bir yığın küçük topluluğa, aileye ve birkaç büyük gruba ve sınıflara bölündü. Böylesi bir dönüşüm, derin kültürel değişikliklere yol açtı. Aynı zamanda bireyin ruhsal yapısını da etkiledi. Bireyin yaşamın akışını görüşü bile kültürel olarak biçimlendi. Örnek, daha önce hiç bulunmayan yeni yetmelik kavramı çıktı ortaya. İnsan yaşamındaki bu yeni kavramların en önemlisi çocukluktu.